gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için. Yemek gerek, hazırlayalım, güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dün 10 Kasım'dı. Mustafa Kemal Atatürk'ün entelektüel kişiliğini belirleyen unsurları, okuma konusundaki motivasyonunu, almış olduğu eğitimleri, sanata ve kültüre olan ilgisini konuşacağız. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal'la. Ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Akdemir stüdyo konuğumuz olacak. Avrupa Birliği'nin göç politikasını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarın mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. Hapishanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka kayarım, ela gözler süzülür. Pencereden Ela gözler süzüldü.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikte. Sayın Aysal, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Atamızın ölümünün 81. yıl dönümüydü dün. Biz de bugün onu bir kez daha anmak, saygıyla anmak istedik. Ve biraz onun aslında özel durumlarını, eğitim durumunu, belki sanata olan ilgisini, kültüre olan yaklaşımını, bu gibi detayları aslında evet. Ön plana çıkaralım, konuşalım istedik. Eğitimle başlayabiliriz belki.
Tabii ki. Tabii Atatürk'ün yaptıklarını özellikle anlayabilmek ve değerlendirebilmek için onu her şeyden önce iyi tanımak gerekiyor. Ki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 10 Kasım'la başlayan hafta genel olarak Atatürk Haftası olarak genelde bir ölüm yıl dönümü olarak kutlanır. Fakat biz tabii bu haftayı yalnızca bir ölüm yıl dönümü olarak değil. Yani tabii ki onu anacağız ama böyle bir lidere sahip olmanın işte gururuyla onun düşüncelerini anlayarak yaşatmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii Mustafa Kemal Paşa mensup olduğu ulus için yani canını ortaya koymaktan çekinmemiş. Her türlü sıkıntılara katlanarak kendisini ulusuna adayan bir lider. Tabii bir de çok güzel bir sözü vardır. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ben diyor gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletime canımı vereceğim sözü aslında bize Paşa'nın vatanını ne kadar çok sevdiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor.
Evet.
Kendisini pek çok konuşması vardır. Kendisini güzel bir konuşması var. Onu izniniz olursa ben dinleyicilerimle paylaşmak isterim. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir diyor. Ki bunu 9 Eylül 1929'da bu güzel anlamlı sözü halkla paylaşmış.
Evet, o son iki söz zaten, son iki satır herkesin ilk olarak aklına gelen cümlelerden biridir.
Tabii bu ta çocukluğuna biraz inecek olursak Mustafa Kemal'in tabii... özellikle üstün yetenekli bir çocuk. Yani özellikle küçük yaştan itibaren üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Ve kişisel çıkarlarını tamamen geride bırakarak, unutarak kendisini milletine adayan değerli bir insan. Ki savaş meydanlarında yenilmez bir asker. Sosyal alana baktığımız zaman büyük bir yenilikçi. Siyasette eşi bulunmaz bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Mustafa Kemal'in her şeyden önemlisi entelektüel bir lider şüphesiz ki bunu biz söylemiyoruz, bunu tüm dünya tarihçileri, tüm dünya bunu bu şekilde kabul etmiş. Tabii entelektüel kişi dedik, nedir entelektüel? Yani kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen, evrensel çok boyutlu ve kavramsal düşünen kişileri ifade etmek amacıyla genelde literatüre bu şekilde girmiş entelektüel kavramı. Ve tabii bir takım özellikleri var. İşte ezilenlerin safında olur entelektüel lider. İşte adaletsizliğe karşıdır. Olaylardan, kişilerden yola çıkarak tahliller ve saptamalar yapmaz. Tam tersine kavram ve olgulardan yola çıkarak saptamalar yapar gibi bir takım olması olmazları var bu kavramın. Tabii biz Mustafa Kemal'e baktığımız zaman Mustafa Kemal'in özellikle kişiliğinin gelişmesine yardımcı olan bir takım etkenler var. İşte onlardan bir tanesi işte bulunduğu koşullar. O dünyaya geldiği dönem özellikle.
Evet, ve bulunduğu şehir, doğduğu şehir.
Şehir tabii. Dört tane önemli. Şehir var özellikle bu gelişiminin bir anlamda tamamlanmasında katkı sağlayan. Artı tabii çevre önemli ve aldı. Bir de eğitim önemli. Son derece mükemmel bir eğitim alacak o istibdat döneminde. Ki özellikle işte onun, Mustafa Kemal Paşa'mızın işte özellikle bilimsel görüş yetisi, işte kültürel zenginliği, bildiklerini aktarabilme kabiliyetini oluşturan, yani onun entelektüel kişiliğini meydana getiren unsurların başında tabii ki hepimizin bildiği gibi okuma azmi geliyor. Yani ve çok okuyor. Ve başka ne var ki çok ilginçtir, yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İşte onun başlattığı bir milli mücadele var. İşte ki o milli mücadelenin de işte içinde bulunduğumuz yılda işte 100. yılını kutluyoruz, biliyorsunuz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'a çıkacaklar ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı başlatacaklar. O başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın iki yönü var. Bir, örgütlenme yönü, yani kongreler dönemi. İki, silahlı eylem yönü, yani savaşlar dönemi. Ve o savaşlar dönemi işte Büyük Taarruz'la sona erecek, biliyorsunuz. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, ki ilk saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sona erecek. Ve arkasından da işte takip harekatı başlayacak. Yine Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Hani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de ileri direktifini verecektir ve bu direktifle süvari birliklerimiz geri çekilmekte olan işte Yunan'ı takip etmeye başlayacaklardır ve takip harekatı 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de sona erecektir. İşte o günlerde İngiltere parlamentosunda heyecanlı toplantılar var, heyecanlı tartışmalar var ki özellikle mebuslar soruyor. Nerede diyor başvekil David Lloyd George diyor. Bize ne söz verdi diyor. Netice ne oldu diyor. İşte bunun üzerine işte İngiliz Başbakan Lloyd George kürsüye gelecek ve çok anlamlı güzel bir konuşma gerçekleştirecek. Arkadaşlar, asırlar pek nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelir? Ki bu konuşma sonrası zaten biz Lloyd George'un işte 19 Ekim 1922 tarihinde başbakanlıktan istifa ettiğini göreceğiz. Çok ilginçtir. Tekrar konuya dönecek olursak, örneğin o Amerikan başkanının işte bir milenyum mesajı var. Son derece anlamlı bir mesaj. Bugün diyor milenyumun hiç şüphe yoktur ki diyor tek bir devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başaran tek bir liderdir diyor. Bunlar gerçekten yani dünya tarihi açısından Mustafa Kemal'in işte konumunu bize bu sözler çok güzel ortaya koyuyor. Tabii şey var, o yine çocukluğuna dönecek olursak, mesela 1924 tarihinde Samsun'da işte öğretmenlerle bir buluşması var. İşte ve basından işte bazı kişiler diyor ki nereden diyor Esin'de kuvvet aldınız diyor. Son derece önemli, güzel bir soru. Ve Mustafa Kemal'in o soruya verdiği cevap son derece anlamlı bir cevap. Yıl 1924. Diyor ki bu soruya kısa bir cevap vermek isterim. Diyebilirim ki bugünkü uyanışı düne geçmişe borçluyuz diyor. Herhalde babalarımızın, analarımızın, eğitimcilerimizin ruh ve dimağlarımızın gelişmesinde verimli etkileri vardır. Baylar, açıkça açıklamak istiyorum ki ilk esin ana baba kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden ve vicdanından, eğitimden alınır şeklinde, gerçekten işte okumanın, eğitimin işte son derece önemli olduğunu.
Evet, önce ailenin sonra da okuldaki öğretmenin.
Öğretmenin. Ki Mustafa Kemal'in yine o eğitim öğretim hayatına baktığımız zaman etkisi altında kaldığı pek çok öğretmeni var. Özellikle işte bu manastırda, Makedonya manastırda askeri idadiyi biliyorsunuz okuyacak. 1896-1899 yıllar arasında 3 yıl orada bir askeri eğitim alacak, lise eğitimi alacak. Ve orada özellikle bu tarih derslerine ilgisi o idade daha da artacak. Ki özellikle bir tarih öğretmeni var. Onu da yad edelim, mekanı cennet olsun. Mehmet Tevfik Bilge öğretmen. Ve kendisi aynı zamanda topçu yüzbaşı. Yani o günkü rütbeli kol ağası. Ve kendisine diyor, pek çok konuşmada bunu dile getirir. Kendisine diyor minnet borcum var diyor. Bana yeni bir ufuk açtı diyor. Gerçekten o tarihi sevmesine ve ilgi duymasına bu öğretmen diyor. Yani sebep özellikle oldu. Sebep oldu der.
Askerliği sevmesine sebep olan ve istemesine sebep olan unsurlar
ya
var mı?
Ya unsurlar, o ortam özellikle. İstibdat dönemi ki biliyorsunuz Mustafa Kemal işte 1881'de doğacak ve hemen arkasından işte bir mahalle mektebi şeyi var. Bir eğitim hayatı var. Arkasından işte yine Şemsi Efendi okuluna gidecek 1886 yılında. Ve arkasından da 1892 yılında Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidecek biliyorsunuz. Ve fakat orada pek fazla şey uzun süreli bir eğitim alamayacak ve arkasından işte o arada babasını kaybetti. Annesiyle beraber işte dayısının çiftliğine geçecekler. Hı hı. Ve orada şeyi görüyor. O üniformayı, yani o askeri öğrencileri görecek. Yani o kıyafetleri vesaire. Ve öyle bir şey başlıyor Mustafa Kemal'de. Aslında annesi istemiyor. Sübeyda hanımefendi istemiyor. Yani onun oğlunun asker olmasını istemiyor. Yani çünkü ortam karışık. Çünkü 20. yüzyılın başları artık. Yani savaşlar var. Kanlı savaşlar var ve gidenlerin yeri gelmediği savaşlar. Osmanlı biliyorsunuz durumu fena. Yani her açıdan bitmiş durumda. Zaten 20. yüzyıla işte kapitülasyonlar, ticaret sözleşmeleri, borçlar, büyük toprak kayıplarıyla girdi Osmanlı ki 20. yüzyılın başlarında da biraz sonra zaten işte Mustafa Kemal'in özellikle işte o Harp Akademisi'nden mezun olduğu yıldan hemen sonraki yıllarda mesela 1911'de Trablusgarp Savaşı devam ederken işte 1. Balkan, 2. Balkan Savaşları, evet, ve 1. Dünya Savaşı, küresel savaş. Yani dolayısıyla hiçbir anne, tabii anne olarak, evet, evlat çünkü sonuçta olaya o açıdan bakacak olursak son derece normal. Ve 1893 yılında biz Mustafa Kemal'i önce Selanik Askeri Rüştiyesi'nde görüyoruz, askeri ortaokulunda. İşte 1896'da orayı bitirecek. 1896-99'da biraz önce zikrettim şeyde, Manastır'da askeri idade okuyacak. Ve arkasından da 1899 ile 1902 yıllar arasında İstanbul'a gelecek ve mektebi Harbiye-i Şahane, yani günümüz adıyla Harp Okulu, evet, okuyacak. Ve 1902 yılında Harp Okulu'ndan işte teğmen rütbesine mezun olacak. Yine aynı yıl İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne kayıt yaptıracak. İşte 3 yılda Harp Akademisi'nde eğitim, öğretim görecek ve 1905 yılında işte Harp Akademisi'nden Kurmay Ön Yüzbaşı olarak, yani kolağası rütbesiyle mezun olacak ve İstanbul'da bulunan Erkan-ı Harbiye Umiye Reisi, yani Genelkurmay Başkanlığı, onu ilk görev yeri olarak hepimizin bildiği gibi Şam'a gönderecek. Ve Şam'da belli bir süre kalacak. Tabii bu süreç içerisinde, tabii demin de söylediğimiz gibi çevre son derece önemli. Demin o çerçeveyi çizdik. Yani istibdat dönemi var. Ki Padişah 2. Abdülhamit dönemi 1877'de başladı bu istibdat dönemi. Ki 23 Temmuz 1908'e kadar devam edecek. Yani pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığı ve işte o işte Avrupa'daki topraklarımızın elimizden çıktığı bir yıllar olarak. Yani o şeyi görüyor, o iç hesaplaşmayı görüyor. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki o baskılarını görüyor Mustafa Kemal Paşa. Ve tabii dört şehir genelde onun gelişimine katkı sağlamıştır der. Kendisi de bunlardan zaman zaman yaptığı konuşmalarda bahseder. İşte onlardan bir tanesi Selanik, evet, doğduğu şehir. Bir tanesi Manastır. Biliyorsunuz özellikle askeri, okullar. Bir tanesi mesela şey var, İstanbul var mesela. İstanbul'da işte biliyorsunuz yine aynı şekilde okudu ve orada biliyorsunuz pek çok şeye, olaya şahit oldu. Pek çok olayı gerçekleştirdi. Bir de Sofya var. Mesela Sofya, o da son derece önemli. Sofya da son derece önemli. Çünkü Sofya'da biliyorsunuz işte 1913'te örneğin en son bir askeri ateşe militerlik görevi var. Yani o çevrilen entrikaları, bu oyunları Mustafa Kemal görecek. Ve işte bu bütün bu şeyler onun kişiliğinin gelişmesinde, onun işte artık kafasında bir şeyler oluşmaya başlıyor. Ki biraz sonra ki dört şeyi düşünecek Mustafa Kemal, bunu da söyler. Yani işte ulusal bilinç, ulusal birlik, ulusal bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak istiyor Mustafa Kemal. Yani bu ta şeylerden, o gençlik yıllarından itibaren yavaş yavaş kafasında artık şekillenmeye başlıyor. Fakat onun en önemli özelliği, hepimizin de bildiği gibi, işte düşüncelerini hemen açıklamaması. Yani onu zaten lider yapan önemli özelliklerden bir tanesi de, yani zamanı geldiği zaman, fırsatını bulduğu zaman, ortam oluştuğu zaman düşüncelerini hayata geçirecek ve o düşüncelerden asla ve asla taviz vermeyecek. Tabii okuma yazma dedik. Okuma güzel söz söylemeye meraklı ki anılarını ve günlüklerini incelediğimiz zaman kitap okumanın kendisinde adeta bir tutkuya dönüştü kitap okumanın. Biz bunu görüyoruz ve okumak için hemen hemen her fırsatı değerlendirdiğini biliyoruz. Örneğin işte Trablusgarp'ta olsun, örneğin Çanakkale o savaşlarında olsun, o Çanakkale biliyorsunuz Kara Savaşları'nda ön saflarda Mustafa Kemal, Yarbay Mustafa Kemal Paşa, ki biraz sonra Çanakkale'de biliyorsunuz albay olacak. Miralay rütbesiyle ödüllendirilecek ki 1916'da da Tuğgeneral, yani Mirliva rütbesini alacak. Ve o çadırında mesela fırsat bulduğu zaman okuyor, kitap okuyor. Yani çok ilginçtir bu. Ve artı yabancı dile son derece meraklı biliyorsunuz. İyi derecede Fransızca biliyor. Ama bir ara işte Almanca öğrenmeye merak etmiş. Almanca kurslar alıyor, yani Fransızcasının yanı sıra ikinci bir dil öğrenme şeyi var, hevesi var. Hı hı. Ki işte 1918'de onunla ilgili pek çok anekdot var. 1918'de işte Dünya Savaşı sonlarına doğru böbreklerinden rahatsızlanacak ve Karlsbad'a tedavi amaçlı Viyana, Avusturya Macaristan Viyana'ya bir şey var, tedavi amaçlı gidecek. Ve orada mesela şey var, Almanca diyor ki arzu ettiği kadar Almanca konuşamadığı için bir bayan öğretmenden alıyor. Ders alıyor. Fakat tabii o bayan öğretmeni de eleştiriyor. Yöntemini beğenmediği için kısa bir süre sonra diyor bıraktım diyor. Yani bir de var, kendine bir güven var. Yani belli bir çizdiği bir var. Bir yol haritası var. Mesela çok ilginçtir. Kütüphanesine, Çankaya Köşkü'ndeki kütüphanesine baktığımız zaman, yine işte dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. O sayıyı tekrar izniniz olursa verelim. Buyurun. En azından bir daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Mesela 4289 kitap var. Özellikle kütüphanesinde. Yani bu kitaplar tarih kitapları mı? Hayır. Her alandan, yani sosyolojiden, psikolojiye, hukuktan, siyaset bilimine, yani her alanda kitapların bulunduğu çok zengin bir kütüphane var. Ve bunlar okumuş bile. Yani bu kitapları, bu 4000 küsür kitabı okumuş ve okurken de öyle hani günümüzde bizlerin yaptığı gibi değil. Yani o kitapların notlar der kenarlarına o böyle çıkmalar yapmış, notlar almış, kırmızı mavi kalemlerle bir takım notlar almış. Yani böyle bir var, böyle bir merak var Paşa'da. Ve bir de çok ilginçtir yine, mesela bir diyorlar, Atatürk'ün aslında kitaplara duyduğu ilgiyi, diyor ki çocukluğumda diyor elime geçen diyor iki kuruştan birini diyor eğer diyor kitaplara vermeseydim diyor bugün diyor yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım diyor. Gerçekten okumanın son derece önemli olduğunu bize çok net bir şekilde söylüyor. Ha, Mustafa Kemal yalnızca okumamış. Yazmış da biliyorsunuz o kısacık ömründe, ki 57 yıl süren o kısa ömründe pek çok eser yazacak, kaleme alacak. İşte Nutuk olsun, işte Medeni Bilgiler olsun, Takım Muharebe Talimi, Cumali, Ordugahı, Taktik ve Tatbikat Gezisi, Bölüm Muharebe Eğitimi, Zabit Kumandan ile Hasbihal, Geometri Kılavuzu, Arıburnu Muharebeleri gibi biliyorsunuz Mustafa Kemal'in bizzat kaleme aldığı yaklaşık 12-13 tane son derece değerli kitap var. Örneğin geometri, bakın bugün kullandığımız pek çok o terimleri bize kazandıran, yani Türkçemize kazandıran, dilimize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve tabii bir de biliyorsunuz bir kültür antropoloğu, yani aynı zamanda okumanın yanı sıra doğayı çok seviyor. Ve işte bir gün işte Ahlatlıbel'de arkeoloji çalışmalarına katılıyor. Ertesi gün işte bir ağacı kurtarabilmek amacıyla, kesilmekten kurtarabilmek amacıyla mühendislik hesapları yapıyor. Koca bir çınarı biliyorsunuz yer değiştiriyor. Bunu dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ve çok ilginçtir. Ankara'nın yeniden imarı sırasında işte cadde ve sokakları olması gereken genişliğe getiren, ki sinema filmi çekiyor. Sinema filmi için Ben Bir İnkılap Çocuğuyum isimli bir senaryo yazıyor Mustafa Kemal. Pek bu fazla bilinmez. Evet. Ve müzik dinlemeyi seviyor. Dans etmeyi, ata binmeyi seviyor. Yani yüzmeyi çok seviyor. Ve zeybek oyunlarına, güreşe, ki Rumeli türkülerine, sinema ve tiyatro gösterilerine aşırı bir ilgisi var paşanın. Ve tavla ve bilardo oynamaktan ve at yarışları izlemekten büyük keyif alıyor. Bunu pek çok gittiği yerlerde, yaptığı konuşmalarda, söyle ve demeçlerde biz bunu net olarak görebiliyoruz. Örneğin sokaklarda korumasız geziyor. İstanbul'da Beyoğlu'nda işte Lapon Pastanesi'ne pasta yemeye gidiyor. Borş çorbası çok seviyor. Onu içiyor. Yani böyle hani kafasına göre çarpan, ne diyelim, takılan, böyle entelektüel, gerçekten mekanı cennet olsun, böyle bir lider. Tabii ve yine pek çok şey var. Eğitime son derece önem veren. Hep okuma dedik, eğitim, değil mi? Yine izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Biz mesela 1923'te Avrupa'ya eğitim amaçlı pek çok öğrencinin gönderilmesine Mustafa Kemal vesile olacak. Yani çünkü biliyorsunuz o Ulusal Bağımsız Savaşı'nı zaferle taşlandıracak ama yakılan, yıkılan, harap olan bir ülke. Yani tabiri caizse bir enkaz devralacak yeni Türk Devleti Osmanlı'dan. İşte o gerçekten o Mustafa Kemal ve yalnızca o ekibi diyelim, onun yol arkadaşları. Herkes her şeyini ortaya koyacak, yüreğini ortaya koyacak ki dönemin sonunda çok ilginçtir. Yani pek çok biliyorsunuz devrimler gerçekleşecek. Yani siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda birbiri ardınca devrimlerle, yapılan inkılaplarla o yeniden o ülke, 10 milyonluk ülke yeniden baştan yaratılacak. Zamanımız daraldı ama örneğin 11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankası var Ankara Ulus'ta. Merkez Bankası'nın temelleri atılacak. Merkez Bankamız çalışmaya başlayacak. Bakın bu veriler var elimizde, resmi belgesi de var. O Merkez Bankası'nın işte 36-37 yılı başlarında ulustaki kasalarında 26 ton altın ve 36 milyon da döviz rezervi birikiyor. Bakın çok ilginçtir. Yani ve bu şey değil, yani bu belgesi de söz konusu. Yani böyle bir zenginlik, bakın hiçbir şeye sahip değiliz. Yol yok, köprü yok, yani tarım bitmiş, ziraat bitmiş, sanayi bitmiş, yani ve yani her şey yabancıların elindeydi. Ve son dönemde ve yabancılar biliyorsunuz o savaş sırasında tamamen her şeyle ülkeyi terk ettiler. Hı hı. Sermayelerini çektiler ve kapıları kapattı. Herkes her şeyini ortaya koydu, yüreğini ortaya koydu. Ve işte dönemin sonunda o 15 yıllık süre içerisinde gerçekten gözle görülen çok büyük bir şey var. Büyük bir zenginlik var ve özellikle tarihçiler de o zenginliği şeye bağlarlar. Yani Atatürk'ün özellikle titizlikle uygulamış olduğu 4 ekonomik politikaya bağlarlar. İzniniz olursa onu da bir dinleyicilerimize paylaşmak isterim.
Son dakikalarımız.
İşte Türk lirasının değerini koruyan, Türk lirasının değerini koruyan anti enflasyonist para kredi politikası. Enflasyonsuz para kredi politikası. Gerçek kamu kaynaklarına dayanan denk bütçe politikası. Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası ve ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlayan özellikle planlı kalkınma politikası. İşte bu politikalarla böyle gerçekten yani bu şey ulusu yeniden baştan yaratmışlar. Ve her açıdan, yani siyasi, sosyal, kültürel açılardan gerçekten inanılmazı başarmışlar diyebiliriz.
Evet.
Yani mekanları cennet olsun, yani nur içinde yatsınlar.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, dün 10 Kasım'dı, atamızın ölümünün 81. Yıl dönümüydü. Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla rahmetle bir kez daha biz de programımızda anmak istedik ve farklı yönlerini bugün aslında değerli hocamızla konuşmak istedik. Eğitim yönüne değindik. Kişiliğini belirleyen o entelektüel unsurlara değindik. Okuma konusundaki engin bilgisine, motivasyonuna değindik, almış olduğu eğitimlere, sanata ve kültüre olan ilgisine değindik. Değerli hocamıza da bu bilgileri bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kırık dökük şu kalbimde, kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde, tükenmeyen ümidimsin. Her anı birlikte yaşamak dururken elimizde, nasıl bir zamana, günlere kaldık ikimiz de. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem, kaybolurum yokluğunda, yaşayamam. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem, gülemem,
hapisteyim dışarında. Yaslanırım efkarıma. Düşe kalka çare bulur. Herkes kendi hesabına. Benim gönül bahçem ateşlere döndü. Harap oldu bu yangın. Her şeyi küllere döndürdü. Öyle durdu sensiz ben olamam. Yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem gülemem. Kaybolurum yokluğunda yaşayamam. Sensiz ben olamam. Yıkılırım ayakta duramam. Eğlenemem gülemem. Kahrolurum yokluğunda yaşayamam.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi, özür diliyorum, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Akdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ankara Üniversitesi dedim ama yanlış söylemedim aslında. Değerli konuğumuz çünkü Anadolu Üniversitesi'nden evet. Önce Ankara Üniversitesi'ndeydi. Öyle bir çağrışım oldu ama bence güzel de oldu
evet,
sanki değil mi Ankara'da?
Bu stüdyoyu özlemişim.
Hoş tekrar. Hoş geldiniz.
Sağ olun,
ayaklarınıza sağlık.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla Avrupa Birliği'nin göç politikasını konuşacağız. Detaylarıyla süremiz yettiğince, el verdiğince. Öncelikle o politika nasıl bir politikadır? Uyuma yönelik bir politika mıdır? Olumlu mudur, olumsuz mudur? İsterseniz öyle
şimdi
başlayalım.
Avrupa Birliği'nde politikalar oluştururken bazı politikalar ortak politikalar olarak ifade ediliyor. İşte ortak ticaret politikası, ortak tarım politikası, ortak dış ve güvenlik politikası, her ne kadar tam bu seslilik yakalanamasa da. Avrupa Birliği'nin göç politikası da aslında Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri tarafından kabul edilmiş, takip edilen bir politika değil. Zaten sorun da Avrupa Birliği'nin hani göç ve göçmenlerle yaşadığı krize bundan kaynaklanıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin göç politikası yok. Geliştirilebilmiş.
Keşke olsaydı.
Birazdan büyük ihtimal değineceğiz. Olsaydı Türkiye ile AB ilişkilerini de ilerletebilirdik. Olmadığı için Avrupa Birliği'nin tek sesliliğini göç politikası sağlayamadığı için zaten politika üretemediği için her ülkeden farklı bir ses çıktığı için sorun yaşanıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta örneğin ayın 6'sında Fransa Başbakanı Fransa'nın göç politikasının sertleşeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Fransa diğer ülkelerden 28 ülkeden farklı bir politika takip edecek. Macaristan'ın göç politikası, daha doğrusu göç ve göçmen konusunda yaklaşımı çok farklı. Almanya'nın içinde bulundurduğu göç ve göçmen sayısıyla örneğin Finlandiya'nınki aynı değil. O yüzden bütün bu ulusal devletler içerisindeki konuya yaklaşım farklılığı, göç ve göçmenlerle olan iletişim ve sayının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi, göç konusunda Avrupa Birliği'nde ortak bir sorun olmasını engelliyor aslında. Niye ortak bir sorun
her
değil?
Her biri kendi tarafından tutuyor evet. Ve bir politika izlemeye çalışıyor.
Aynen.
Değil
sizin
mi?
Belirttiğiniz gibi herkes kendi, daha doğrusu kendi çıkarından bakıyor olaya.
Evet.
Her biri kendi çıkarından baktığı için ortak bir çıkarda buluşması birlik olarak, yani Avrupa Birliği'nden bahsettiğimiz için
evet.
Birlik olarak bir birliğin çıkarından bahsetmemiz mümkün değil. Aslında Avrupa Birliği'nin Suriye krizinde yaşadığı kendi iç krizi yeni de değil. Biraz daha geriye gittiğimizde Arap Baharı sürecine başladığında, yaşandığında Tunus'taki olaylar, daha sonraki olaylara. Oradan da çok büyük bir göç akını olmuştu İtalya'ya. Ve İtalya demişti ki Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine, örneğin Polonya'ya, örneğin İsveç'e. Çünkü İtalya'nın özellikle Kuzey Afrika'daki göçmen akını İtalyan sınırına gelmişti. Bugün nasıl Suriye sınırından, Suriye meselesinden dolayı Türkiye ve Yunanistan bu konuyu daha fazla hissediyorsa, Arap Baharı sürecinde de özellikle İtalya bu sürecin içerisinde yer almıştı.
Çünkü Akdeniz vardı. Akdeniz en kolay gidilebilecek
geçiş yolu ülke orasıydı. Oraydı, evet. İtalya aynen bugün Türkiye'nin söylediği şeyi söylüyordu aslında. Bir, bu sorun hepimizin ortak sorunu. İkincisi, bu ortak sorunu, bu herkesi ilgilendiren sorunu çözebilmek için herkesin elinin altına, taşın altına elini koyması lazım. Avrupa Birliği bunu yapmadı. İtalya şunu yaptı. O zaman herkese Schengen vereyim dedi. Schengen vizesini bastı bu insanlara ve Avrupa'nın her yerine dağıttı. Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde diyor ya, en son Macaristan ziyaretinde açarız. Aslında Avrupa evet. Birliği bunu tecrübe etti.
Evet.
İtalya ile birlikte tecrübe etti. Ne tepki verdi Avrupa Birliği devletleri? Ne yapıyorsun dedi Fransa özellikle. İtalya dedi ki, ben size dedim bu kadar mülteciye uzun süre maliyette bakamam dedi. Madem Avrupa Birliği'yiz, o zaman herkes, yani Polonya'dayım diye, İsveç'teyim diye, Danimarka'dayım diye bu olaya kulak ardı edemez. Çünkü birlik içerisinde bir ülkeyiz dedi. Ama Avrupa Birliği devletleri çok yanaşmadı. Maddi anlamda da desteklemedi. Ve İtalya'da hepsine Schengen vizesi basarak bu insanları Avrupa'nın içlerine doğru gönderdi. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil ama Avrupa Birliği ile göç konusu ve ekonomik ve siyasi ilişkileri yoğun bir olan bir ülke.
Evet, pek çok da mutabakatı var. Pek evet. çok imzaladığı anlaşmalar.
Karşılıklı yaptıkları anlaşmalar, sözleşmeler var. Avrupa Birliği'nin yine aynen İtalya meselesinde olduğu gibi burada da en büyük sıkıntısı ortak bir politika belirleyip nasıl tepki vereceğini kararlaştıramamız. Bunun nedeni de yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği'nin ortak dış ve güvenlik politikası desek de her devletin ulusal çıkarı baki olduğu için ve her devlet halen ulusal çıkarlarını ve egemenlik yetkilerini tamamen Avrupa Birliği'ne devretmeye sıcak bakmadığı için belli alanlarda, örneğin genişleme, örneğin işte göç gibi, dış politika gibi, güvenlik ve savunma gibi alanlarda iplerin kendi ellerinde olmasını istiyor. Bunu üst bir otorite, yani ne komisyona, ne konseye, ne parlamentoya hiçbir şekilde yetki devrini bırakmıyor. Halbuki Avrupa Birliği'nin elinde kurumları aracılığıyla göç politikasını ortak politika oluşturma gücü olsa, bu ulusüstü niteliğini oraya taşıyabilse, belki Avrupa Birliği göç politikası oluşturabilir. Ama devletler bunu oraya devretmekten, yani o egemenlik alanını, o ulusal egemenlik alanını bir üst otoriteye devretmeye yanaşmadığı için ulusal çıkar istemiyor. Hazır değil. Ya hazır, yani bir kere Avrupa Birliği'nin oradaki bütünleşme sürecine bakmamız lazım. Avrupa Birliği bütünleşmesini bitirmiş değil. Devam eden bir süreç. Yani Nirvana'ya henüz erişememiş. O yüzden de ne oluyor mesela 2005'te yaşadığımız işte Fransa ve Almanya, Hollanda referandumda hayır demişti anayasaya. İşte yaşadığımız İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden artık çıkamama meselesi oldu. Evet. Çıkma meselesiydi, çıkamama sanına döndü. Bunun nedenleri Avrupa Birliği'nin işte iki ileri bir geri adım atmasına neden oluyor. Onun hem bölgesel hem küresel aktör olma gücünü etkiliyor. Avrupa Birliği'nin göç politikasında veremediği sınav da onun hem bölgesel hem küresel gücüne çok büyük ket vurdu. Avrupa Birliği'nden beklenen yapıdaki güçlü politik duruşu Avrupa Birliği maalesef sergileyemedi. Bunun ardında da üye ülkelerin her sorun aslında diğerleri kadar hissetmemesinden, diğerleri kadar aidiyet duymamasından, diğerleri kadar sahiplenmemesinden kaynaklanıyor. İşte Macaristan'ın durumuyla, Avusturya'nın durumuyla, biraz önce dediğimiz gibi bir İspanya'nın, Portekiz'in veya işte doğuya doğru baktığımızda Polonya'nın veya Baltık ülkelerinin yaklaşımları, o sorunu algılayışları, göçmene bakış açıları aynı değil. Böyle olunca da Avrupa Birliği'nin göç politikası yok demek zorunda kalıyoruz. Üye ülkelerin göç ve göçmen politikaları kendi ulusal bazda devam ediyor.
Ulusal bazda.
Evet. İşte Almanya zaten kendisini göç ülkesi ilan etmiş bir ülke. Fransa bunu manage etmeye çalışıyor, yönetmeye çalışıyor. Baktı ki Avrupa Birliği'nden ortak bir ses gelmediği zaman ülkeler kendi politikalarına yönelmeye başlıyor. Macaristan diyor ki beni buna zorlayamazsın diyor. Polonya'ya baktığın zaman zorlayamazsın diyor. Böyle olunca da devletler sorunları kendi ulusal mekanizmalarıyla çözmeye başlıyor. Buradaki o zaman da büyük soru işareti geliyor. O zaman Avrupa Birliği'nin ruhu nerede kaldı?
Birlik sözcüğü.
Birlik, evet. Birlik kavramı o zaman sulanıyor. İşte Avrupa Birliği'nin göç politikasıyla karşılaştığı en büyük tehdit de bu aslında. Yani göç çünkü yabancı düşmanlığını tetikliyor. Yabancı düşmanlığı Avrupa Birliği'nin sorgulanmasını beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği'nin sorgulanması Avrupa Birliği'nin niye bir araya geldiği sorusunu gündeme getiriyor ki bunların her biri bu sefer Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ve öncesi ve sonrasındaki esnasındaki büyük travmaları akıllara getiriyor. İşte yabancı düşmanlığı, aşırı milliyetçi, aşırı sağın yükselişleri bu konuları beraberinde götürüyor. Avrupa Birliği de bu anlamda birlik politikasından ziyade ulusal devletin politikalarına doğru yönelmiş duruma geçiyor. Evet. Bu da Avrupa Birliği'nin ortak bir politikasını veya göç politikasını oluşmamasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza duruyor açıkçası.
Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl devam edecek?
Yani önümüze baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin göç politikasının yine üye ülkeler bazında takip edileceğini söyleyebiliriz. Zaten yine geçen hafta Fransa'nın yaptığı açıklama, Almanya ile Fransa'nın devlet başkanlarının bir araya, hükümet başkanlarının bir araya gelip yine de sorunu çözmeye yanaşması ya da Almanya'nın Türkiye ile yakın ilişkilerini devam ettirme telaşını da Avrupa Birliği bir kenara bırakıp artık biz kendi sorunumuzu kendimiz çözelime doğru geliyor. Çünkü sonuçta bu durum Türkiye ile AB, kurumsal olarak Türkiye ile AB ve ikili ilişkiler anlamında da işte Almanya-Avrupa Birliği, İtalya-Türkiye, İtalya, Fransa, Türkiye veya Almanya, Türkiye arasındaki ilişkileri de ciddi şekilde etkiliyor. Aslında birliğin bir bu anlamda bir en azından ortak olmasa da ortaklaşmaya yakın bir politikası, politika rehberi olsa Türkiye'ye yönelik de garanti sözler verilebilir veya söylemlerde bulunabilir. Hı hı. Türkiye'de ona göre adım atılabilir. Aslında göç politikası çözülemez diye bir konu yok. İki tarafta yani Türkiye ve AB olarak bakarsak çözülmeyecek bir sorun çözülebilir. Ama Avrupa Birliği'nde karar verici organlara her birinin oy hakkı var. Yani 28 ülkenin 28'in evet demesi lazım Avrupa Birliği'nin bir karar çıkarabilmesi için.
Çoğunluk
bazı alanlarda var. Bu alanda çoğunluk yok. Dış ve güvenlik alanında çoğunluk değil, oy birliği gerekiyor. Oy birliği olduğu için de bütün devletler aynı hissiyatı yanaşmıyor dediğimiz gibi. Bu sefer i̇şlerine Avrupa işlerine için. Gelmediği için çıkarlar vesilesi. Bu sefer de Avrupa Birliği Türkiye'ye ne söyleyeceğini bilemiyor. Ancak ulusal devletlerle işte Türkiye ile Almanya arasında, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler ya gerginleşiyor ya zaman zaman yumuşuyor. Bu da aslında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da bir tehlike demeyelim de işleri yaklaştıracak tarafların birbirleriyle işbirliği yapma süreçlerini engelliyor. Çünkü Avrupa Birliği bir iş yapamıyorsunuz. En fazla mali yardımlar konusu ki en çok gündemde. Evet. Avrupa Birliği mali yardım verebilmesi için de üye devletlerin onayı gerekecek. Yine İtalya örneğinde olduğu gibi orada da vermediler. Yani bütün üyelerin evet demesi lazım. Ben niye vereyim diyor Danimarka, niye destekleyeyim diyor İsveç, niye destekleyeyim diyor Finlandiya.
Beni bağlayan bir şey yok.
Beni bağlayan bir şey yok. Çünkü gidenlerin çok büyük kısmı Fransa ve Almanya'ya gidiyor. Çok büyük zaten Almanya'ya gidiyor.
Evet.
O yüzden de ikili taraflar arasında yani Türkiye-Avrupa Birliği arasında böyle bir krizden doğacak işbirliği potansiyelini ve bu krizi çözmeye yanaşacak ortakların da bir araya gelmesini engelliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen krizinde fikir ayrılığından daha çok işin nasıl yapılacağına yönelik sıkıntı var aslında. Yani iki tarafta sorundan muzdarip, iki tarafta sorunu çözmek istiyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri de kurumsal olarak Avrupa Birliği de üyesi ülkelerde sorunun çözümünden yana, Türkiye de bu sorunun çözümünden yana. Ama çözümü sağlayacak mekanizmalarda Avrupa Birliği tarafında sıkıntı var. Çünkü Avrupa Birliği bu mekanizmayı işletemiyor şu anda. Felce uğramış durumda. Sadece ülkeler bazında bunu işletebiliyor. O zaman da AB ile değil, siz ikili anlamdaki işbirlikleriyle işbirliği yapmak zorunda kalıyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözlerde bu sefer yerine getirilmemiş oluyor. Bu Türkiye'de o zaman şu algıyı ortaya çıkarıyor. Bana söz veriyorsun, yerine getirmiyorsun. Bana söz veriyorsun, yerine getirmiyorsun diye haklı bir bakış açısı ve algı oluşuyor. Sanki bu sefer de ilişkiler ciddi bir güven bunalımına doğru yöneltiyor. Ama sorun aynı. Yani göçmenlerin yaşadığı sorunlar maalesef aynı şekilde devam ediyor. Giderkenki sorunlar, insan kayıpları, sonuçta hayatlarını kaybeden insanlar var. Onların sorunu çözülemiyor. Onların sorunu çözülemediği müddetçe de bu bir kriz olmaya da devam ediyor. Bir uluslararası kriz olmaya boyutuna doğru gitmeye başlıyor. Çünkü işte Yunanistan'ın Midilli Adası örneğinde gördüğümüz gibi çok büyük ve yaşam standartının çok düştüğü kamplardan bahsedebiliyoruz. Yine Türkiye kendi sınır bölgelerinde bu imkanı sağlayabiliyor ama hani Yunanistan'a, İtalya sınırına ve diğer sınırlara baktığın zaman Türkiye daha geride olan yaşam standartları açısından daha düşük olan mülteci kamplarıyla karşı karşıyayız. O da önemli bir kriz olarak devam ediyor. Ama yani hem Türkiye'nin sorununa bakışı hem Avrupa Birliği'nin sorununa bakışında sorun çözmek isteyen taraflar özellikle Türkiye açısından ama Avrupa Birliği'nin bu konuda kurumsal olarak yeterli olabildiğini söylememiz zor. Bir de tabii Avrupa Birliği sorunu biraz da Türkiye'yi parasını verin Türkiye çözsün diye bir yaklaşımı da var bazı AB üyesi ülkelerde. Yine Almanya bunun başında geliyor. Yani kurumsal olarak Avrupa Birliği böyle demese de üye bazlı üye ülkelerin bir kısmı yaklaşım, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden de bu yaklaşımı görüyoruz. Yani bize gelmesin sorun, bizim AB sınırlarının içerisine girmesin. En uçta kim varsa işte Türkiye var, ondan sonra Yunanistan var.
Onlar halletsin.
Onlar bir şekilde halletsin. Hani maliyeti neyse bunu karşılayayım. Ama maliyeti yapıp yani maliyeti de verebilmesi için 28 ülkenin yine evet demesi lazım. Bu sefer buna da yanaşmıyor Avrupa Birliği bazı üye devletler. O yüzden de sizin başta sorduğunuz hani yok dediğimiz konu Avrupa Birliği'nin göç politikasının yok başarısız olması da hani başarısız mı diyebilirsiniz? Başarısız olabilmesi için bir şeyin var olabilmesi lazım. Böyle bir göçmen politikasının varlığından bile şüphe etmek lazım.
Peki, çalışma var mı en azından bu anlamda?
Şimdi istiyor mesela Macron'la Merkel sık sık bu anlamda bir araya geliyorlar. Ortak bir göç politikasının oluşturulması için bir araya geliyorlar ama sadece iki
yine
ülkenin...
Yine ulusal bazda gibi oluyor.
Örneğin küresel mali kriz 2008'de yaşandıktan sonra Avrupa Birliği'ndeki bazı devletler, örneğin Almanya gibi devletler dediler ki bu küresel mali krizin etkisini aşabilmemiz için maliye bakanlarının yerine tek bir maliye bakanlığı olsun Avrupa Birliği içerisinde. Devletler dedi ki maliye bakanlığı da sana devredersek o zaman biz ülkenin kapısını kilitleyelim dediler. Ulusal devlet nosyonumuz ciddi şekilde zedelenir dediler. Ama oradaki Almanya'nın demek istediği şuydu. Bir araya gelerek ortak politikalar üretelim ve soruna çözüm bulmaya çalışalım. Şimdi burada da biz aslında benzer bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ama Almanya'nın ve Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde daha fazla etkin olmasını istemeyen devletler de bu sefer o egemenlik alanlarını, o etki alanlarını veya veto haklarını burada kullanıyorlar veya o veto haklarını ellerinden almak istemiyorlar. Sonuçta o veto hakkı ellerinden alınırsa örneğin Avusturya gibi devletlerin, Macaristan gibi devletlerin bu sefer de bu devletler de o mültecilerle karşılaşmak zorunda. Şimdi işte Avusturya, Macaristan gibi devletler ne diyor? Biz sınırı kapatırız, gerekirse daha büyük duvar öreriz ve içimize almayız diyor. Şimdi Avrupa Birliği bir şey yaptığında bulunabiliyor mu? Çok nadir veya Avrupa Birliği Adalet Divanı'na en fazla şikayette bulunabiliyor ama doğrudan bir yaptırımı yok. O zaman da Avrupa Birliği'nin iyi niyetli olarak yani Fransa ve Almanya bunu çözmeye çalışsa bile yine bu veto sisteminin olduğu yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni düşünün. 5 üyenin 5'inde evet dediği, evet demediği hiçbir şey olmuyor. Evet. Sorun çözülemiyor. BM'nin nasıl reform kriziyle karşı karşıya kaldığını aslında bir boyutunu Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Bu alanlardaki oy birliği ilkesi nitelikli çoğunluğa dönüşmediği müddetçe Avrupa Birliği'nin bu ve benzer krizlerde etkin bir rol alıcı, etkin bir sorun çözücü aktör olarak varlığını görmemiz zor görünüyor. Evet. Bu hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda Avrupa Birliği'nin gücünün de azalmasına neden oluyor. Evet. Avrupa Birliği de bunu hani hem ortak dış güvenlik politikası kapsamında hem yaşadığı bölgesel krizler kapsamında yaşadıkça öğrenecekmiş gibi duruyoruz. Çünkü sorunlar hani bu ulus devletler buradan istemedikleri bir şeyleri geçiriyormuş gibi, istedikleri bir politika yönlendirmiş gibi oluyorlar ama sonunda uzun dönemde daha büyük krizlerin de kapısını aralamış oluyorlar. O yüzden göçmen krizi yakın zamanda bitecekmiş gibi görünmüyor. Çünkü bu gelen göçmenlerin hayat standartı bir kere iyileşmiyor Sezen Hanım. Yani nereden geliyor bu insanlar? Kuzey Afrika'dan geliyor, Afrika'dan geliyor, Orta Doğu'dan geliyor. Yani bu insanlar neden ülkelerini bırakıp gidiyorlar? Çok Avrupa'yı çok sevdiği için değil mi?
Evet,
değil.
Evet, o standartları yükseltmek evet. için.
Yani denizlerde ölmeyi göze alıp evlerini bırakıp gidiyorlar. Yani günümüzde yani küreselleşmenin en büyük sorunu bu. Bu sorunları çare bulamadığı müddetçe bu akın devam edecek. Bu akın devam ettikçe de Avrupa Birliği bu sorunlarla ve karar alma mekanizmasındaki sorunlarla da karşılaşmaya devam edecek gibi görünüyor.
Evet, ama benim anladığım kadarıyla Avrupa Birliği de o nitelikli çoğunluk sistemine geçecekmiş gibi de durmuyor.
Tabii ulusal aidiyet, ulusal bağımsızlık evet. halen üst düzeyde, üst perdede devam ediyor Avrupa Birliği içerisinde.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Akdemir stüdyo konuğumuzdu. Avrupa Birliği'nin olmayan göç politikasını konuştuk. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi politikalar karşımıza gelir ve biz de tam da risk olarak görülen bu sistemi fırsata çevirebilir ve iki ülke, iki ülke demeyeyim Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki o ilişkilerin de olumlu yönde devamı konusunda başarılı çalışmalar yapılır diyerek umarız. Sözlerimizi noktalayalım. Değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Avşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.